Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslami öğretiler açısından sekülerizmin analizi. Değerli dinleyiciler, İslami öğretiler açısından sekülerizmin analizi başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere bundan önceki 25 bölümde birlikte yürüttüğümüz irdelememizde sekülerizm düşüncesiyle tanıştık ve daha sonra bu düşünceyi İslam öğretileri açısından masaya yatırdık ve özellikle sekülerizmin batıda kilisenin tahrip edilen Hristiyanlığının ürünü olduğunu ve İslam'la asla bağdaşmayacağını ortaya koyduk. Şimdi ise sohbetimizin 26. ve son bölümünde geçen bölümlerin bir değerlendirmesiyle programımızı noktalamak istiyoruz. Geçen bölümlerde sekülerizmi Kur'an-ı Kerim açısından irdeledik ve bu semavi kitabın insanlar için saydığı özellikleri anlattık. Ve Kur'an-ı Kerim öğretilerine göre dinin insan yaşamından soyutlandırılmasının asla kabul edilemez olduğunu gösterdik. Yine bilindiği üzere sekülerizm, batı kültürü ve kilisenin tahrifata uğrayan Hristiyanlığının kucağından yetişen bir düşüncedir. Yani insanın yaşamından dışlanması ve bireysel zevk ve istek seviyesini indirilmesi hedeflenen din, kilisenin tanımladığı Hristiyanlıktı. Fakat batı sultacı bakışı yüzünden sekülerizmi İslami toplumlara da dayatmak istedi. Fakat geçen bölümlerde de anlatıldığı üzere İslam dinini sekülerize etmeye çalışmak yanlış ve pişkin olmayan bir düşüncedir. İnsan kilisenin tanımına göre öz itibarıyla günahkar sayılan bir varlıktır. Kilisenin beşerin birçok fıtri ihtiyaçlarına duyarsızlığı ve yine kilisenin insanın ahlakını kısıtlayan ve tutsak eden öğretileri beşeri yeteneklerin ortaya çıkması yolunda ciddi bir engeldi. Ancak geçen bölümlerde de anlatıldığı üzere Kur'an-ı Kerim'e göre insan öz itibariyle günahkar olmadığı gibi büyük keramet ve saygınlığa sahiptir. Allah-u Teala insanı pak yaratmış ve ona kendisinin yeryüzünde halifesi olma gücünü sunmuştur. Kur'an-ı Kerim ayrıca saadete kavuşmak için aklın kullanılmasını vacip saymış ve defalarca aklını iyi kullanmayan insanları tenkit etmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim öğretilerine göre dünyevi nimetlerden yararlanmak tenkit edilmemiştir ve sadece bu dünya ile yetinmek İnsan şanına yakıştırılmamıştır. Özetle İslam'da insanın fıtri ihtiyaçları göz ardı edilmemiştir ve ancak insanın kemale ermesini engel olmayacağı şekilde doğru yörüngeye yerleştirilmesi vurgulanmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in insana ve insani has özelliklerine bakışı tamamen insanın Allah vergisi fıtratına uygundur. Bu yüzden Kur'an'ı düşüncelerle yetişen insan kendi insaniyetiyle dini arasında bir çelişki görmez. Eğer İslam dini sırf insanın ahiretini göz önünde bulundurur ve dünyevi işlerinden söz etmeseydi, İslam dini insanın sadece ruhu ile ilgili olduğu ve sonuçta sosyal boyutu hakkında söyleyeceği bir şey olmadığı düşüncesi için zemin oluşurdu. Oysa İslam dini insanın sosyal meselelerine de müdahale ederek çeşitli yollardan seküler düşünceyi çürütüyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre insan sosyal bir mahluktur ve ancak topluma katıldığı takdirde kemale erebilir. Kur'an-ı Kerim insanın topluma yönelik duyarsızlığını asla benimsemez ve hiçbir zaman ruhbanlığı ve inzivaya çekilmeyi tavsiye etmediği gibi Müslümanları sürekli dünyevi işleriyle ilgilenmeye ve toplumu ıslah etmeye teşvik etmiştir. Buna göre Kur'an-ı Kerim açısından insan hem sosyaldir ve hem kemale ermesi topluma katılması ile sağlanır. Hem yaşadığı toplumda etkili ve faydalı olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti iktisadi meselelerle ilgilidir ve iktisadi kanunlarını ve ilkelerini en detaylı biçimiyle beyan eder. Kur'an-ı Kerim'in iktisadi öğretileri, diğer öğretileri gibi insan yaşamının boyutlarını saran ve insanların iktisadi ilişkilerini ve iktisadi haklarını beyan eden öğretilerdir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre insanlar kendi malına ve servetine musallattır ve hiç kimse başkasının malına ve servetine el uzatamaz. Kur'an-ı Kerim insanlardan rubadan, batıl alışverişinden, az satmaktan ve rüşvetten kaçınmalarını tavsiye eder. Kur'an-ı Kerim ayrıca sosyal güvenlik, mülkiyet, üretim, iş, sermaye, yatırım, verimlilik, ticaret, çevre, servetin dağılımı, nafaka, rüba, tüketim modeli, iç ekonomi, vergi, kamu mal varlığı, doğal kaynaklar ve gelir gibi konularda çok titiz kanunlardan söz etmiştir. Kur'an-ı Kerim, İslami iktisatla başka türlü ekonomilerin arasındaki farklılığını dünya eğilimli veya ahiret eğilimli olmak üzere iki eğilimde görmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Şura suresinin 20. ayeti bu konuya açıklık getirir. Bundan başka Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Kur'an-ı Kerim'in iktisat alanında beyan ettiği ilkelere bazı örnekler gerekirse, başkalarının malına müdahale etmeme ve gasp etmeme, ticaret ilkesi ve alışverişini iki tarafın rızası ile yapılması ve bireysel mülkiyet hakkı ilkesi gibi ilkeleri örnek vermek mümkün. Kur'an-ı Kerim alışveriş ve çeşitleri hakkında da net hükümleri vardır ve örneğin şöyle buyuruyor. Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 153. ayeti, A'raf suresinin 85. ayeti, Hud suresinin 84 ve 86. ayetleri de alışveriş hükümlerini içerir. Kur'an-ı Kerim miras konusu ve nasıl paylaşılması gerektiği hakkında da net hükümleri vardır. Nisa suresinin 6 ve 12. ayetleri, Enfal suresinin 75. ayeti ve Ahzab suresinin 6. ayeti bu konuyu detaylı bir şekilde beyan etmiş ve hiçbir kuşku geride bırakmamıştır. Kur'an-ı Kerim sosyal güvenlik ve toplumun mağdur kesimlerine destek verme konusunda etkili yöntemler getirmiştir. Nitekim 14 asır önce getirilen bu kanunlar, İslam dini ahkamının has özellikleri ve her çağa uygun olması sayesinde günümüzde de geçerlidir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihat edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. İslam'ın hukuk ve ceza kanunu suç tespiti, cezayı belirlemek ve suçun vuku bulmasını önlemek olmak üzere 3 aşamada beyan edilir. Kur'an-ı Kerim açısından suç, bilinen günahlar ve fesatlardır ve Allah hakkı, insan hakkı ve nefis hakkı olmak üzere 3'e ayrılır ve tüm bunlar ayetlerde beyan edilir. Kur'an-ı Kerim ayrıca suçların cezalarını da belirlemiştir ve bununla ilgili ahkam ve kanunlar bu semavi kitabın yaklaşık 1/6'sını kapsar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hukuk alanında da sessiz kalmamıştır ve hiç kimse bu semavi kitabın dinin hukuki meselelerini göz ardı ettiğini iddia edemez. Siyaset ve hükümet alanlarında da Kur'an-ı Kerim'in net ve açık ahkamı vardır. Kur'an-ı Kerim hakimiyetin Allah'a ait olduğunu beyan eder ve bir insanın bir başka insana hükmetmesini, hükmeden kişi Allah tarafından icazeti olmadığı takdirde benimsenmez. Gerçekte yasama, hükümetin her boyutunda Allah'a mahsustur ve Yüce Allah bu yasaları vahiy yoluyla insanlar için beyan etmiştir. O zaman hiçbir beşer ilahi yasalar çerçevesinin dışında yasa üretemez. Bunun anlamı, örneğin trafik kurallarını da Kur'an-ı Kerim'de aramak gerektiği değildir. Bunun anlamı şu ki, toplumu yönetmek için gerekli olan yasalar ve temel çerçevesi Allah tarafından belirlenmiştir ve her türlü gerekli yeni yasa da bu çerçevede belirlenmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakıldığında hükümet meselesi genelde beşeri ve dünyevi bir konu olmadığı ve insanın kendisine bırakılmadığı ve İslam dininin bu konuda net tutumunun söz konusu olduğu anlaşılır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de enbiyanın görevlerini beyan ederken tevhidi bir toplum inşa edilmesine ve Allah'tan başkasına tapılmamasına vurgu yapar. Yine Kur'an-ı Kerim'e göre eşitlik ve adaleti inşa etmek, enbiyanın bilsetinin temel eksenlerinden biridir ve açıktır ki İslam'ın her türlü hukuki, iktisadi, sosyal ve siyasi yasaları ancak din temelinde kurulan bir hükümet çerçevesine uygulanabilir. Hükümeti kurma görevi ise peygamberin ve masum haleflerinin görevidir ve masum imamın yokluğunda bu görev, tedbir, adalet ve diğer bazı özel şartlara sahip olan bir din bilginine aittir. Ve eğer toplum bu tespite ulaşamamışsa, hatta masum imamlar bile hükümet kuramaz ve sadece şartlar müsaade ettiği ölçüde hakimleri ve insanları dine doğru yönlendirmeye çalışır. Kur'an-ı Kerim'e göre ilahi ve semavi marife dayanan bir hükümeti kurmak zaruridir ve Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman Kur'an'ı marife dayanmayan bir hükümeti benimsemez ve Müslümanlara uygun zemin hazırlayarak Kur'an-ı Kerim kanunlarının uygulanmasını farz kılar. Bu yüzden seküler düşünce tamamıyla Kur'an-ı Kerim öğretileriyle çelişmektedir. Evet, 26 bölümlük sohbetimiz boyunca Batı'da sekülerizm düşüncesinin ortaya çıkışının tarihi sebeplerini anlattık ve bu düşüncenin temellerini İslami öğretilerin açısından irdeledik. En son dinin yaşamdan soyutlanmasını savunan sekülerizmi Kur'an-ı Kerim ayetleri açısından ele aldık ve bu düşüncenin Kur'an-ı Kerim taalimi ile örtüşmediğini gösteren sebepleri ortaya koyduk. Sözün özü, İslam dininde din ve dünya birbirinden iki ayrı konu değildir ve dünya insanın ebedi saadet ve kemale ermesi için bir araçtır. Sohbetimizden siz değerli ve bilge dostlarımızın yararlanmış olabileceğini umut ederek sözü İmam Rıza Aleyhisselam'dan çok kıymetli bir hadisle noktalamak istiyoruz. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Dünyasını dini ve dinini dünyası için terk eden bizden değildir. Esen kalın.